Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Hordat 1400, Hicri Gameri 12 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 24 Mayıs 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hürrem Şehrin Kurtarılışına yıl dönümü ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran'da Hürrem Şehrin işgalden kurtarılışının yıl dönümü. Seyit Abbas Erakçı, müzakere ekibiyle İran İslam Şura Meclisi arasında iyi bir teamülün olduğunu söyledi. İran Enformasyon Bakanı, İslami direniş, Siyonist rejimin önceden planlanan denklemlerini alt üst etti dedi. Blinken, Siyonist İsrail'e Amerika'nın askeri yardımlarının artacağını söyledi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı, İslamofobi içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır dedi. Amerika'da son 24 saat içinde çok sayıda kanlı silahlı saldırı gerçekleşti. Şimdi haberler.
İran'da bugün Hicri Şemsi takvime göre 3 Hordat, miladi 24 Mayıs. Bugün Hürremşehr kentinin Devrik Saddam Bağız ordusunun işgalinden kurtarılışının yıl dönümüdür. Hürremşehr 1982 yılında böyle bir günde düşmanın işgalinden kurtarılmıştı. 1980'de Irak Bağız rejiminin İran'a karşı başlattığı savaşın ilk ayında İranlı cesur gençler ve halk güçlerinin 34 gün direnişine rağmen Bağız'ı düşman tarafından işgal edilen Hürremşehir kenti 19 aylık acı işgal döneminin ardından nihayet Beytul Mukaddes Harekatı ile işgalden kurtarıldı. Bu büyük zafer her yıl İran'da coşkulu etkinliklerle kutlanırken çeşitli teşkilatlar ve kurumlar yayınladıkları bildirilerle bu büyük zaferde yaşanan kahramanlıkları saygı ile anıyorlar. İran-Irak arasında Devrik Saddam dönemindeki 8 yıllık zorunlu savaş yıllarında çok büyük günler yaşandı. Bu günlerin her birinin kendilerine göre özel durumları bulunmakta. İşte 24 Mayıs da o günlerden biridir. Zira Hürremşehir'in savaş yıllarında düşmanın işgalinden kurtarılması İran milleti için çok büyük iftihar kaynağı olmuştur. Hürremşehir'in düşman işgalinden kurtarılışı hem askeri hem hamaset hem de kültürel boyutlardan İslam İnkılavı tarihinde çok önemlidir. Üç Horda tarihi bu münasebetle aynı zamanda İslam İran savunucularının işgalci güçlere karşı fedakarlıklarını ve takdiri şayan direnişinde yad edildiğini önemli bir gündür. İran ve İranlılar bugün bir kez daha Hürrem Şehrin kurtarılışını kutluyorlar.
İran İslam Şura Meclisi Başkanlık Divanı Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, İslam İnkılabı rehberinin meclis üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geleceğini duyurdu. Muhammed Hüseyin Ferhengi, bu hafta Perşembe günü milletvekillerinin 11. meclisinin 11. yıl dönümü münasebetiyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine ile video konferansı yöntemiyle görüşeceğini bildirdi. Muhammed Hüseyin Ferhengi, parlamento başkanlığı toplantısında komisyonların başkanlık seçimlerinin iç tüzüğün 60. maddesine uygun olarak aynı komisyon seçimlerine bir yıl sonra yapılmasına karar verildiğini de söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'daki müzakere heyetiyle İran İslami Şura Meclisi arasında iyi bir teamülün olduğunu vurguladı. İran'a göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı, İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu temsilcileriyle pazar günü yaptığı toplantı sonrasında şimdiye kadar elde edilen sonuçlar, ilerleme ve sorunlar Konsey Ortak Komisyonu toplantısında delegelere sunuldu dedi. Arakçı, İran İslami Şura Meclisi üyelerinin yorumları Viyana'daki müzakere heyeti için faydalı oldu dedi. Seyit Abbas Arakçı Viyana görüşmelerinden döndükten sonra dün İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katıldı ve görüşmelerle ilgili bir rapor sunarak toplam yaptırımların %95'inin kaldırıldığını söyledi. İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Şehriyar Haydari de Arakçı'nın %5'ini de kaldırılması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdiğini söyledi.
İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi, İslami direnişin zaferinin acımasız Siyonist rejimin saldırgan planlarını geçersiz kıldığını ve önceden tasarlanmış denklemlerini tamamen bozduğunu söyledi. İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi dün yayınladığı mesajda, kararlı ve izzetli Filistin halkının Siyonist rejimin kuşatması altında 15 yıldan fazla bir süredir dünyanın en büyük açık hapishanesinde tutulan mazlum Gazze halkının görkemli zaferi İslami direnişin görkemli ve gurur verici bir tarihi olmuştur dedi. Alevi, Gazze'ci Siyonistler Filistinleri 70 yıldan fazla bir süredir ana vatanlarından kovmaya başladılar ve suçlu cinayet ortağı Amerika ve bazı rezil bölge liderlerinin yaygın desteği ve sözde demokrasi yanlısı devletlerin aşağılayıcı sessizliğiyle işgallerini genişletti dedi. Mesajda Siyonist İsrail'in Batı Asya'daki en güçlü askeri güç olduğunu iddia etmesine rağmen Gazze şeridindeki mücahit gruplarla çatışmada ve Filistin halkının ülke çapındaki ayaklanmasında çaresiz kaldığının görüldüğüne dikkat çekildi. Mesajı ayrıca Siyonist rejimin çaresizlikten tek taraflı ateşkes ilan ederek skandal bir yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldığına da yer verildi.
İslam İnkılabı rehberi Veli Yefakih'in İslami İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs gücündeki temsilcisi Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreterine gönderdiği bir mesajda Filistin'deki direniş cephesinin gururlu zaferi için kendisini tebrik etti. İran'a göre Ali Muhammed'i dün Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'a Filistin direniş cephesi ve Güney Lübnan'ın İsrail işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle kendisini ve direnişteki tüm mücahitleri tebrik etti. Ali Muhammed'in Seyit Hasan Nasrullah'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri yer verildi. Yorulmak bilmeyen Filistinli mücahitler iman gücünden ve ilahi zaferden ilham alarak füzeleriyle şeytani gücü bir kez daha yenilgiye uğrattılar. Ve bu sefer şımarık ve küstah düşman geçmişe göre daha ağır bir darbe almış ve çöküşle karşı karşıya gelmiştir. Mesajda Gazze'deki 12 günlük savaş Kudüs'ün işgalcisi rejim için sadece utanç verici bir yenilgi değil, daha da önemlisi bu gelişme bu rejimin tarih sahnesinden kalıcı olarak silinecek gelişmelerin kaynağı olacaktır denildi.
Besiç Mustazaflar Korumu Başkanı General Gulam Rıza Süleymani dünyanın yakında Siyonist rejimin sonunu göreceğini söyledi. Teslim Haber Ajansı'na göre General Süleymani bugün isabetli ve büyük ölçekli füzelerin yağmuru ve iddia edilen demir kubbe sistemine rağmen tüm Siyonist havalimanlarının kapatılması, Kudüs operasyonları ve İslam devriminin devamının nişanesi olduğunu söyledi. General Süleymani, İslam dünyası halkı zaferi tescil ettirecek ve Siyonist rejimin sonu İslam devrimi rehberinin buyurduğu esas üzerine Allah'ın izniyle gerçekleşecek ve bu duruma inşallah şahit olacağız dedi. General Süleymani, İmam Khomeini'nin İslam devrimi, İslam dünyasının yolunu değiştirdi ve insanlığın yolunu da değiştirdi. İslam devriminin zaferi ile insanlık barış ve özgürlük yolu da değişti dedi. Bu arada İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakiri, abluka altındaki Gazze'de direniş gruplarının Siyonist rejime karşı elde ettiği zafer dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Gazze'de direniş gruplarının Siyonist rejime karşı elde ettiği zaferden dolayı Filistin'i tebrik eden Tüm General Bakiri'nin açıklamasında işgalcilerin ömrü ve utanç verici hayatı Filistinli mücahitlerin iradesine bağlıdır. Sahanın kaderini belirleyen taraf İslami direniş gruplarıdır denildi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti lideri Siyonist düşmanın daha fazla yenilgi ve başarısızlıkla karşılaşacağını vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Seyit Abdülmelik El-Husi, pazar akşamı Yemen halkının Amerika'nın gözetiminde Siyonist rejim ve İngiltere tarafından tasarlanan ve paralı askerler tarafından gerçekleştirilen saldırganlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı. El-Husi, terör rejimi İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığı ve cinayetlerinin artık bu rejimin meşruiyetini tamamen sorguladığı ve reddetme aşamasına getirdiğini söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti lideri, direniş güçleriyle Siyonist rejim arasında son zamanlarda çıkan çatışmaların en önemli sonucunun istikrar ve düşmana karşı ciddi bir seferberlik olduğunu, Filistinli kardeşlerin koordinasyonlarının sonucunun güzel sonucu olduğunu belirtti. Seyit Abdülmelik El-Husi, Arap ve İslam ülkeleri Filistin halkına yardım etme meselesine kayıtsız bırakmaya yönelik ilişkileri normalleştirme çabalarında olmakla birlikte, milletlerin Filistin halkına ve onun cesur direnişine destek olmak için birlikte durmaları gerektiğini söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümetleri kesin zafere kadar Siyonist düşmanın daha fazla yenilgi ve başarısızlıkla karşılaşacağını vurguladı.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir televizyon röportajında İsrail'e özellikle de sivillere ateşlenen füzelere karşı askeri teçhizat göndermeye kararlıyız dedi ve böylece Amerika'nın terör rejimi İsrail'e açık askeri yardımlarını dile getirmiş oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Gazze şehrindeki tehlikeli insan durumuna tahammüle başlamalıyız açıklamasında bulundu Blinken. Ayrıca Amerikan Başkanı'nın ve onun sözde ılımlı siyasetinin Batı Asya'daki şiddetin sona ermesine yardımcı olduğunu da ileri sürdü. Amerikan Başkanı'nın Cuma günü Siyonist rejimin güvenliğine olan bağlılığının değişmediğini açıkladığını belirtmekte fayda var. İşgalci Siyonist güçler 10 Mayıs'ta Gazze şeridine ve Filistinler yönelik acımasız vahşi saldırılar düzenlemiş. Bu saldırılarda 69'u çocuk, 39'u kadın, 17'si yaşlı, 248 Filistinli şehit düşmüş, en az 1900 Filistinli de yaralanmıştı.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kanadı Şehit İzzettin el-Kassam Tugayları ateşkes ardından Gazze'de askeri geçit töreni düzenledi. İzzettin el-Kassam Tugaylarından yüzlerce mücahit ellerinde çeşitli silahlarla Gazze sokaklarında bir geçit töreni düzenledi. Geçit töreninde Hamas liderlerinden İsmail Rızvan, "Bugün Gazze'deyiz, direniş topraklarında ve işgalci rejime karşı direnişin zaferinin ardından yine bu topraklardayız," dedi. Rızvan, el-Kassam Tugaylarının işgalci rejime karşı teçhizat ve ordusunu geliştirmeye devam edeceğini, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olarak kalacağını kanıtladıklarını söyledi. Hamas askeri kolu Gazze Tugayları Komutanı Basım İsa, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik son saldırılarında şehit oldu. İslami Direniş Hareketi Hamas siyasi birim üyesi Hüsam Bedran, Kudüs'ün kalıcı savaşının Siyonist işgalci cinayetlerine karşı Filistin halkının hakkını, toprağını ve kutsal mekanlarını korumak için milli birliğinin ve Filistinlerin ortak çalışmasının adresi olduğunu söyledi. Bedran, Kudüs'ün kalıcı savaşının işgalcilerin burunlarını yere sürttüğünü kaydederek, savaşın Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Batı Şeria'da ve 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında da yaşandığını işaret etti.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslamofobinin İslam'ı ve Müslümanları korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir proje olduğunu belirterek, İslamofobi bir insanlık suçudur, akıl tutulmasıdır ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır ifadesini kullanırken, sosyal medya hesaplarından salı günü başlayacak 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumuna ilişkin video paylaştı. Erbaş, tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam'ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğini vurguladı.
Karadeniz kıyısını bisikletle geçmeye çalışan 6 İranlı bisikletçi bu vesileyle Kastamonu kentine ulaştılar. İran İslam Cumhuriyeti bisikletçileri ilk olarak 10 Mayıs'ta Karadeniz çevresinde bisiklet turlarına başladılar ve gezilerinin ilk etabında dün Türkiye'nin Kastamonu kentine gittiler.
Türkiye'de son 24 saatte 197 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu arada toplamda 52.377.678 test yapıldı. Bunlardan 210.291 testten 7.839 yeni vaka, 710 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kumandolarımızdan teröre geçit yok, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verildi. Türk ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ediyor ve bu bölgelerde bir grup Türk askeri hala bulunmakta. Türkiye'nin Suriye işgali Suriye halkı ve hükümetiyle uluslararası toplum tarafından kınanıyor.
Öte yandan Suriye'deki Rusya Uzlaşı Merkezi, teröristlerin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandıklarını açıkladı. Suriye'deki Rusya Uzlaşı Merkezi Başkan Yardımcısı Amiral Alexander Karpov, dün gece teröristlerin 26 Mayıs'ta yapılacak Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde İdlib'de yeni bir kimyasal saldırı için hazırlandıklarını duyurdu.
Yemen Ulusal Petrol Şirketi pazar günü yayınladığı bildiride yakıt taşıyan 5 geminin şu anda Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun gözetiminde olduğunu bildirdi. Teslim Haber Ajansı'na göre Yemen Ulusal Petrol Şirketi bildirisinde tüm bu gemilerin Birleşmiş Milletler'in iznine tabi olduğuna yer verilirken, Suudi Saldırgan Koalisyonu Yemen halkına yakıt taşıyan gemileri ele geçirme eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Suudi Saldırgan Koalisyonu Yemen'de yakıt, yiyecek ve tıbbi ekipman taşıyan gemileri defalarca alıkoydu ve birçoğuna el koydu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, terör rejimi İsrail'in diriliş komutanlarına suikast tehdidi etrafında. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, net açıklamalarda bulunarak Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerine suikast düzenleme hususunda tehditler savurdu. Siyonist rejim İsrail'in varlığının ilan edildiği andan itibaren suikast, terör bir araç olarak bu rejim tarafından daimi olarak kullanıldı. Siyonist rejimin varlığının duyurulmasından sadece birkaç ay sonra bu rejimdeki suikastler kilit konuma geldi. O sıralarda Siyonist çeteler Araplar ile İsrail arasında arabuluculuk yapan üst düzey bir İsveçli diplomat ve Birleşmiş Milletler arabulucusu olan Fulke Bernatou'ya suikast düzenlediler ve Bernadotte Filistin topraklarında Yahudi göçünü sona erdirmek ve Kudüs'ü Arap yönetimi altına almak dahil olmak üzere barış için fikirler önermişti ki onun bu fikri Siyonistler tarafından tepkiye neden olmuştu. 1950'lerden beri Siyonist rejim İsrail bu insanlık dışı eylemin siyasi ve hukuki sonuçlarını dikkate almadan bir doktrin olarak terör ve tasfiye politikasını benimsemiştir. İsrail'li güvenlik ve askeri gazeteci Ronan Bergman 2018'de Kalk ve Önce Öldür başlıklı bir kitap yayınladı. Kitapta terör rejimi İsrail'in 70 yıllık varlığı boyunca 2700 suikast girişimi ve eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Amerikalı düşünür ve dil bilimci Noam Chomsky geçtiğimiz günlerde terör stratejisinin temel bir İsrail politikası olduğunu vurguladı. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Gantz şimdi de Hamas'ın Gazze şeridindeki siyasi büro başkanı Yahya El-Sinvar ve İzzettin Kassam Tugaylarını yani Hamas'ın askeri kanadı komutanı Muhammed El-Deyfa suikast düzenlemek hususunda tehditler savurdu. Gantz'ın basın açıklaması birkaç önemli nokta içeriyor.
Bunların birincisi Siyonist rejimin savaşta başarısız olunca teröre uzanması ve terörden medet olmasıdır. Bu en iğrenç ve en kirli eylemlerden biridir. Siyonist rejim İsrail 12 günlük savaşta yenildiği için direniş liderlerini suikastle hedef alarak hem insani hem de pratik olarak direniş gruplarını sorunlarla karşı karşıya bırakmak istiyor. Ancak Hamas ve diğer direniş grupları komutanlarının şehit olmasının direnme ve İsrail'e darbe vurma kararlılıklarını güçlendirdiğini defalarca kanıtlamışlardır. Filistin direnişinin 12 günlük savaşta gösterdiği füze gücü direniş komutanlarının şehit olmasının semeresidir. İkinci husus, Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas komutanlarına suikast düzenlemekle tehdit ettiğini açıkça belirtmesidir. Diğer bir deyişle de Siyonist rejim İsrail uluslararası hukuka ve uluslararası kurumlara hiç aldırış etmiyor. Çünkü uluslararası sistemi önceki suikastlardan sonra İsrail'e karşı herhangi bir işlem yapmadı ve pratik adım bile atmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü İsrail ile Filistin direnişi arasındaki ateşkesten sonra Siyonist rejim İsrail'in işgalci ve terörist bir rejim olduğunu ve dünyanın bu gerçeğe gözlerini açmasının zamanının geldiğini söyledi. Üçüncü nokta ise suikast tehdidinin direniş komutanlarını korkutmadığı, şehadetin kökeni İslam'ın dini değerlerinde ve öğretilerinde olduğu için şehadeti memnuniyetle karşılamalarıdır. Buna göre Gazze şeridindeki Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı bürosuna yapılan saldırı suikast tehdidine rağmen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya El-Sinvar, Cumartesi günü Gazze sokaklarında bulunan Basse Misa, Kassam Tugaylarının şehit komutanlarından birinin evini ziyaret etti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'da etnik nefreti önleme çabaları etrafında. Koronavirüs salgını sonrasında Amerika'da Asyalı kökenlere yönelik saldırıların eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmasının ardından Kongre üyeleri Asyalılara yönelik nefret suçları ile mücadele için Başkan Joe Biden tarafından imzalanan bir yasa tasarısını kabul etti. Yasa, COVID-19'un neden olduğu nefret suçlarının soruşturmasını hızlandırmak için Adalet Bakanlığı'nda bir makam ve alt büro kurulmasının yanı sıra nefret suçlarını bildirmek için ihbar hattı kurulmasını öngörüyor. Aynı zamanda yasa, federal kurumların salgın sırasında nefret suçları konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olmak için sosyal ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmasını zorunlu kılıyor. Yasa, Amerika'daki Asya kökenli etnik gruplara yönelik nefrete dayalı saldırıların arttığı bir dönemde çıkarılıyor. Nefreti Durdur grubuna göre Mart 2020'de COVID-19 salgının başlamasından bu yana Amerika'da Asyalı Amerikalılara karşı 6600'den fazla nefret saldırısı gerçekleşti. Bunların yaklaşık 1/3'ü ise rapor edildi. Amerika'da Asyalılara yönelik saldırıların artması, eski başkan Trump'ın koronavirüs salgını karşısında kötü yönetimini örtbas edip gerçekleri saptırmak için ve kamu baskısından kurtulmak için Çin'i hedef almasından kaynaklanmaktadır. Bazıları Pekin'i ölümcül virüsü dünyaya yaymakla suçluyor. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin'i desteklediği için kınamış, bu uluslararası kuruluşu bile terk etmişti. Bu suçlamaların Amerika'nın en üst düzey yöneticisi tarafından tekrarlanması ve diğer Amerikalı yetkililerin bu alanda onunla işbirliği yapması, Amerikan kamuoyunda Asyalılara yönelik nefretin artmasına, onlara yönelik şiddetli saldırıların şiddetlenmesine yol açtı. Pek çok demokrat temsilci de Trump ve destekçilerinin Çin virüsü ve Çin gribi gibi terimlerinin kullanımını da dahil olmak üzere nefret söylemlerinin Asya Amerikan toplumuna karşı birçok sözlü ve şiddetli saldırıyı fitillediğini belirtmiştir.
Bu arada Amerika'daki Asyalı vatandaşlara karşı nefreti durdurun grubunun direktörü Katrin Ramkrishna, Trump'ın ırkçı retoriği kullanmasıyla ilgili araştırmalar, sözlerinin insanların özellikle Asyalılara karşı davranışlarında önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor, dedi. Bir Çin kökenli Amerikan sivil haklar grubu geçtiğimiz günlerde Trump'a koronavirüsün kökenleriyle ilgili sözleri ve Çin virüsü ve Çin gribi gibi ifadeleri kullanımı hakkındaki iddiaları nedeniyle dava açtı ve $22 milyon tazminat talep etti. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Asya kökenli Amerikalılara karşı Çin karşıtı duruşları ve açıklamaları ile durumu daha da şiddetlendirmiş olsa da bu tür saldırıların kökü Amerikan toplumunda ırk ayrımcılığına ve kurumsallaşmış ayrımcılıktır. Yüzyıllar boyunca bu durum hep devam etmiş ve Amerika'da ayrımcılık ve ırkçılık alevleri hiç sönmemiştir. Asya Amerika Çalışmaları Profesörü ve Siyahiler Araştırmalar Merkezi'nin eski yöneticisi Dina Fujino, ırkçı saldırılardaki görülen artışla ilgili olarak şöyle bir değerlendirmede bulundu. Bu, koronavirüs salgınıyla başlayan yeni bir sorun değil, ancak salgının başlangıcı durumu şiddetlendirdi ve nefret söylemini yaygınlaştırdı. Şimdi bile Asyalılar karşıtı nefret ile mücadele yasasının kabulü, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Asyalı Amerikalıların hakları lehine bir adım sayılsa da, bu tür yasalar Amerikan toplumunda ırk ayrımcılığına ve ırkçılığa karşı kurumsallaşmış şiddeti engellemeyecek gibi görünüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Hordat 1400, Hicri Kameri 12 Şevval 1442 ve miladi takvimle 24 Mayıs 2021 Pazartesi. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 3 Hordat 1361 yılında cesur İran askerleri İran'ın güneyindeki Hürremşer kentini mütecaviz Irak'ın işgalinden kurtardılar. İran'ın güneybatısındaki Uzistan ilinin en güzel liman şehirlerinden olan Hürremşer kenti, Fars Körfezi'nin kuzeybatısı Karun ve Ervent ırmaklarının kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Bilindiği üzere Hicri Şemsi 1359'da Irak'ın devrik rejim ordusu gelişmiş askeri teçhizatlarıyla stratejik Hürremşer liman kentini işgal etti. Ancak Müslüman Hürremşer halkı hafif silahlarla saldırgan Iraklı askerlerle mücadele etti. Hürremşer kenti yaklaşık 20 ay boyunca Iraklı askerlerin işgali altındayken Saddam rejimi bu kentin yenilmeyen kale kenti olduğunu düşünüyordu. Hürremşehir'in Saddam'ın İran'a tecavüz ettiği ilk yıllarında işgal edilen ilk kent olduğu bir dönemde bu kentin korunması Irak'ın Basri rejimi için büyük önem arz ediyordu. Ancak İranlı cesur askerler Allah'a iman silahı ve aşk ve şefk dolu gönülleriyle böyle bir günde dünyadaki askeri uzmanları hayrete düşürecek bir şekilde Irak ordusunun askeri mevzilerini yok ederek Hürremşehri kurtardılar. Bu münasebetle bugün İran İslam İnkılabı kültüründe direniş ve zafer günü olarak kutlanmaktadır. ...16 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Hordat 1384'te İranlı ünlü çağdaş Mesnevi türü şairlerinden Muhammed Reza Agasi vefat etti. Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1338'de Tahran'da dünyaya gelen Agasi, İnkılaptan önce yani Hicri Şemsi 1355 ve 1356 yıllarında edebi encümenlere üye oldu ve İnkılaptan sonra Mertad Avesta ve Yusuf Mirşekkak'tan feyizler aldı. Bir süre kutsal savunma cephelerinde bulunan Agasi, Şia adlı uzun mesnevisiyle tanındı ve savaş cepheleri ve Ehl-i Beyt hakkındaki şiirleri günümüze dek kaldı. ...1058 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Şevval 384'te Hicri Kameri 4. yüzyılın ünlü edip ve şairi İbrahim bin Hilal Sabi vefat etti. Bağdat'ta dünyaya gelen İbrahim bin Hilal Sabi şiir ve edebiyat teknikleri konusunda özel yeteneği vardı ve matematik, astronomi ve geometri dallarında da geniş bilgileri vardı. ...412 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Şevval 1030'da İranlı alim, fakih, müneccim ve matematikçi Şeyh Bahai lakaplı Bahaeddin Muhammed bin Hüseyin Amili İran'ın İsfahan kentinde vefat etti. Hicri Kameri 952 yılında Lübnan'ın Belbek kentinde İranlı bir ailede dünyaya gelen Hüseyin Amili'nin babası kendi döneminin önde gelen şeyhlerinden biriydi. Şeyh Bahai sahip olduğu güçlü yetenek sayesinde kısa sürede hocalık makamına ulaşmayı başardı ve fıkıh, tefsir, hadis, matematik, astronomi, edebiyat ve tarih dallarında büyük maharet elde etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Babacan'dan Abdullah Gül açıklaması, AKP'li vekillerin yarısı biliyordu.
Star.
İsrail uluslararası köşeye sıkışacak. Dava açıldı.
Yeni Asya.
Hükümetin muhalif sese tahammülü yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Dostel 22 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde demokrasi ve hukuk ne için vardır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyaset, mafya ilişkileri, terörle mücadele, salgın hastalığa karşı önlemler, ekonomi, dış politika gibi önemli konu başlıklarının öne çıktığı ülkemizde dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformu paketinin dördüncüsünün meclise geleceğini açıkladı. Hem meclis aritmetiği ve işleyişi hem de ülkemizdeki siyasal iklim, yargı reformuna ilişkin düzenlemelerin Türkiye Meclisi'nde, kamuoyunda, yargı camiasında, hukuk fakültelerinde, barolarda yeterince tartışılmasını zorlaştırıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Belli ki bu süreç iktidar ve muhalefet arasında karşılıklı sataşmalarla, söz kesmelerle geçecek. Zengin, çok yönlü, kapsamlı, bilgi veren, ufuk açan tartışmalar görmeyeceğiz maalesef. Bu büyük eksikliğin nedenlerini tartışalım. Demokrasilerde iki unsur çok önemlidir. Biri meclisin üstünlüğü, diğeri hukukun üstünlüğüdür. Milli irade mecliste tecelli eder. Yurttaşlar siyasal tercihlerini seçimlerde yansıtırlar. Yurttaşın bilinci, sorumluluğu, hak ve özgürlüğü bu nedenle yaşamsaldır. Çünkü bireylerin bilinçli siyasal tercihleri belirleyici değilse, ulus bilinci gelişmemişse yığınlar çok kolay yönlendirilir. Kimlik siyaseti ve feodal bağlar belirleyici olur. Hukukun üstünlüğü ise hukuk devleti ile sağlanır. Demokratik devletin tamamlayanı, bütünleyeni olmazsa olmazıdır. Hukuk devletinde devletin her türlü eylem ve işlemi yargısal denetime açıktır. Devletin attığı her adım hukuka dayanır. Kaynağını, dayanağını anayasa ve yasalardan alır. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. Hukuk devleti, kanun devleti farkı, anayasal devlet, anayasalı devlet ayrımı önemlidir. Demokratik bir rejimde meclis güçlü olursa, milletin iradesi, farklı sınıfların çıkarı meclise olabildiğince adil şekilde yansırsa, hem ülke içinde demokratik istikrar gelişir hem de dışarıdan gelen baskılara karşı dirençli, güçlü olur. Güçlü meclis, çoğulcu ve demokratik siyaset için zorunludur. Özgür birey, bilinçli yurttaş, örgütlü toplum ise sadece milli iradenin meşruiyetin, toplumsal barışın, demokratik istikrarın değil, aynı zamanda farklı sınıfsal çıkarların temsilinin, bu çıkarların örgütlü şekilde savunulmasının, gerektiğinde de uzlaşmasının zeminidir. Bu durum sadece siyasete değil, ekonomiye de yansır, dış politikaya da, ulusal güvenliğe de. Dahası var. Darbeleri, darbe girişimlerini ve sayet tartışmalarını önlemek için de yine bilinçli yurttaşlara, örgütlü topluma, güçlü, katılımcı, etkin bir meclise sahip olmak şarttır. Böyle bir meclis arkasındaki millet desteğiyle direnir, savaşır, kazanır. Tarihin verdiği şu dersi de unutmamak gerekir. Diktatörler eleştiriyi hakaret, öz eleştiriyi zafiyet, uzlaşmayı ise mağlubiyet, hatta hezimet olarak görürler. Güçlü, saygın, etkin meclislerde ise eleştiri, öz eleştiri, muhalefet ve uzlaşma, yurttaşın özgürlüğü, mutluluğu ve refahı, milletin çıkarı, devletin bekası için yapılır.
Cevher İlhan 22 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Filistin davasından siyasi rant ucuzluğu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mescid-i Aksa'ya plastik mermilerle baskın yapan ve Gazze'yi savaş uçaklarıyla bombalayan İsrail'in zulmü bütün ağırlığıyla sürerken İslam ülkeleriyle ve Ankara'nın garip tavrı sorgulanıyor. Öncelikle AK Parti iktidarında son 20 yıldır "Ey İsrail" diye başlayan yakınmalı çıkışların iç kamuoyuna siyasi mesajı verilirken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı'nın ifadesiyle Türkiye ile İsrail ticari ilişkileri iki ülke arasındaki gerginlikten neredeyse hiç etkilenmiyor. Türkiye dünyada İsrail'in ihracat yaptığı 4. ülke olma durumunda diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Özellikle Van Münih çıkışından ve 10 vatandaşın hunharca katledildiği Türk bayraklı sivil yardım gemisi Mavi Marmara'ya kanlı baskından sonra resmi verilerle serbest ticaret anlaşmasıyla İsrail'le dış ticaret hacmi kat kat artırıldığı ortada. Oysa İsrail'in hizaya getirilmesiyle Birleşmiş Milletler kararlarını tanıması, Kudüs dahil 1967'den beri işgal ettiği topraklardan çekilmesinin temini için başta Müslüman ülkeler olmak üzere bölge ve dünya ülkelerinin bu ülkeyle diplomatik, siyasi, ticari ilişkileri kesmeleriyle en azından askıyı alıp asgariye indirilmesi icap ediyor. Ne var ki Amerikan ve Batı medyası İsrail'in vahşetini gizlerken Türkiye'de iktidara ilişkin yandaş medyanın incirlik ve küreciki gündeme getirmemesi çarpıcı. 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye'de işgalci Amerikan yönelilerinin Türk askerlerinin başına çuval geçirmesine karşı neden Amerika'ya bir nota ile de olsa tepki gösterilmiyor itirazlarını da dönemin başbakanının ne notası, müzik notası mı cevabıyla bigane kalındığı gibi. Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyan Birleşmiş Milletler kararlarını çiğneyen İsrail'e tam destek veren Amerika'nın İncirlik üstündeki faaliyetleri durdurmasına, keza İsrail'in korunması için komşu Müslüman ülkelere karşı Türkiye topraklarında kurulan Malatya Kürecik Füze Radar Üssü'nün kapatılmasının söz konusu edilmemesi dikkat çekici. Bundandır ki bu vartada İsrail'e veryansın edilmesinin, İsrail konsolosluğunun önüne kalabalıkları yığmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Görünen o ki İsrail'le iktisadi, askeri, savunma, sanayi ve siyasi stratejik işbirlikleri tam gaz devam ederken Filistin davası üzerinden siyasi rant sağlama ucuzluğuna tevessüle devam ediliyor.
Mustafa Karaalioğlu 22 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Sınırsız yetkinin yük olduğu aşama" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ekonomiden yargıya, dış politikadan eğitime ve elbette organize suç ithamlarıyla kararan atmosfere kadar türlü meseleleri olan Türkiye'nin çıkış yolu arayışında olması tabidir ve elzemdir. Çıkış yolu bazen sistemin tümden değişmesi, bazen de "Olan oldu, bari bu şartlarda işler yolunda gitsin" fikrine rıza göstermeye kadar değişik önerilerle ortaya çıkıyor. Her ikisi de doğrudur çünkü sistem hemen değişmeyeceğine göre en azından ülkenin daha fazla fırsat, değer ve itibar kaybetmemesi için güçlü tavsiyelerde bulunmak anlam ifade ediyor. İktidar yapıcı olanlar dahil her türlü eleştiri ve fikri bütünüyle dışlamış olsa da, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Meseleleri çözmek için önce onların varlığını, derinliğini ve sebeplerini kabul etmek gerekir. Cumhurbaşkanının veya iktidar ekibinin ise çoğunluğun gördüğü veya tanımladığı şekliyle ülkenin problemler içinde olduğu görüşüne katılmadığını biliyoruz. Problemi kabul etseler bile bunu dışarıya yansıtmamaları bir yere kadar anlaşılır elbette, ama kendi içlerinde de bu analizin yapılmadığını görebilecek durumdayız. 128 milyar dolardan Peker'in suçlamalarına, dar gelirlilerin içinden çıkılmaz yoksulluğundan, yargıdaki sıkıntılara kadar bütün kriz alanlarına yaklaşımında ne bir değişiklik ne de izah kabiliyeti vardır. Aksine kimsenin ikna olmadığı bir harika tablo Anadolu takdimi ve bolca vatan millet Sakarya edebiyatıyla günler geçmektedir. İlaveten başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bütün iktidar açıklamaları muhalefete ağır ifadelerle yüklenerek zaman kazanma dışında siyaset de yapılmamaktadır. Ülke sorulara, problemlere ve iddialara cevap ararken Erdoğan'ın elindeki sınırsız yetkileri rağmen hala başta muhalefet olmak üzere belli belirsiz güç odaklarını suçlaması da bu siyasetsizliğin sonucudur. Oysa eldeki yetkilerle herhangi bir konuda, herhangi bir gerekçeyle muhalefetin herhangi bir işi engellemesi mümkün değildir. Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanı icraat konusunda süper yetkili ve dolayısıyla süper siyasi sorumlu yapan bir modeldir. Sınırsız yetki her şeyin en doğrusunu tek kişinin bileceği iddiasına dayandığı için ve bu yüzden başka bilen kişiler ve kurumlar diskalifiye edildiği için bugünkü kriz tabloları kaçınılmaz olmuştur. Liyakat, ehliyet, kalite, kurumsallık ve tecrübeyi dışlayan yönetme biçimi şimdi eldeki yetkilerin ağırlığı altında hareketsiz halde kalmaktadır. Rasyonel ve etraflıca düşünülmesi, sadra şifa bir fikir olmayınca sınırsız yetki artık sadece alelacele yazılmış kararnameleri düzeltmeye yaramaktadır. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hürrem Şehrin Kurtuluş Yıldönümü.
Değerli dinleyiciler, Irak Bağız rejimi tarafından dayatılan savaşta Hürrem Şehrin kurtarılması olayının yıl dönümü dolayısıyla sizlere özel bir sohbet hazırladık.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Her zaman cömertçe ve tereddüt etmeden savaş cephelerine yardım eden İran halkının sevinci, kan şehri Hürrem Şehrin kurtarılması haberini duyunca tarif edilemezdi. Bu şehre bir kez daha Hürremşehir adını verdiler ve hayatları pahasına direnen şehitleri saygıyla andılar. Hürremşehir İran'ın kucağına geri döndü ve İran İslam Cumhuriyeti'nde askeri ve siyasi olarak da üstün bir konuma geldi.
Irak diktatörü Saddam ordusunun topyekün saldırısına karşı İranlı savaşçıların 8 yıllık savunması tutku, destanlar ve cesaretle doluydu. Ancak Hürremşehir'in kurtarılması Allah yolunda cesaret ve fedakarlık gösterildiği için cihat ruhunun zirvesi olarak düşünülebilir. Bu sınır şehri İran'ın güneybatısında ve önemli bir su geçidi olan Ervendrud Nehri'nin yanı başında yer almakta ve stratejik bir şehir olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 22 Eylül 1980'de İran'a saldırısında Saddam, o zamanlar İran'ın en büyük ticari limanı olan Hurrem şehrinin işgaline büyük önem vermiş ve bu küstah hedefe 3 günde ulaşılabileceğini düşünmüştü.
Cesur ve bitmek tükenmek bilmeyen İranlı savaşçıların Baas rejiminin geniş çaplı saldırılarına 34 gün en az imkanla direnmesi ise Baasçıları perişan etmişti. Askeri ve sivil güçler şehri korumak için Hürrem şehir sokaklarında cesurca savaştı ve Saddam Hüseyin'in ordusunun ağır saldırılarını Hürrem şehrin direniş sembolü olarak adlandırılmasına yol açacak şekilde defalarca engelledi. Sonunda şehir tamamen kuşatıldığında ve birçok şehidin kanı aktığında birkaç İranlı savaşçı Hürrem şehirden geri çekildi. Bu nedenle İran halkı o zamandan beri yeşilliği ve güzelliğiyle bir zamanlar İran şehirlerinin gelini olarak kabul edilen bu şehre kanlı şehir adını vermiştir. Böylece Hürrem şehrin işgal süreci başlamış oldu.
28 Ekim 1980'de Hurrem şehrin düşmesinden bu yana İranlı savaşçılar, komutanlar ve halk bu değerli ve önemli şehrin kurtuluşunu düşünüyordu. Ancak bu arzunun gerçekleşmesi 19 ay sürdü. Bu dönemde İran ordusu ve devrim muhafızları ordusu, en önemlileri Samenul Eyme operasyonu ve Hurrem şehrin güneyindeki Abadan kentinin kuşatmasını sonlandıran çeşitli operasyonlarda Saddam'ın birliklerine ağır kayıplar verdirildi. Hurrem şehrin işgalinden 11 ay sonra kazanılan bu operasyonun ardından Hurrem şehrin kurtarılması beklentileri arttı. Ancak düşman bu stratejik şehirden hiçbir şekilde çekilmeye istekli değildi. Hurrem şehrin çevresindeki askeri takvimatlar dolayısıyla şehri aşılmaz hale getirmişti. Iraklı askerler güvenle duvarlarına kalmaya geldik yazılar yazıyorlardı.
Iraklılar kendilerini o kadar güvende hissediyorlardı ki İran şehri olan Hürrem şehirden Irak kenti olan Basra'ya otobüs ve taksi hattı kurmuşlardı. Ve Bağdat Radyosu da hava durumu bölümünde Irak'ın şehirlerinden biri olarak Hürrem şehri ile ilgili de bilgi veriyordu. Ancak İran askeri komutanları bu propagandalara aldırmadan dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde ülkenin bu kısmının kurtarılmasını planladılar.
1982 ilkbaharı gelip çattığında ve Kan şehri Hürrem şehrin kurtuluş planının hayata geçirilmesi zamanı geldi. İslam mücahitleri ve savaşçıların yakında stratejik şehri geri almak için harekete geçeceğini bilen Saddam rejimi şehrin savunma tahkimatlarını güçlendirip artırdı. Şimdi de Hurrem şehrin fethedilmesinin imkansız olduğunu düşünen Saddam,
thank you. Thank you.